Ayrım 18.
Bu annemin ünlü kayınbiraderiyle ilk karşılaşması olacaktı. Kendini iyi hissetmediği için kralı yatağında kabul etti. Uzun kollu pembe satenden bir yatak ceketi giymişti. Etrafında vazolar içinde güller vardı. Kral odaya bir ışık huzmesi gibi girdi. Beyaz ham ipekten bir Arap entarisi giymiş, başına beyaz turban takmıştı. Belinde harika bir altın kemer ve hançer vardı. Tıpkı Binbir Gece masallarındaki halifelere benziyordu. Kısaca boylu ve tıknazdı. Tatlı gülüşlü, yuvarlak bir yüzü ve ustaca kesilmiş bir sakalı vardı. Yatağa yaklaşınca annem yanaklarından öpmesi için başını ona doğru uzattı. "Sizi yatağımda karşıladığım için beni affediniz efendimiz," dedi. Sonra elini kalbine koyup ısraplı bir ifadeyle "Anjinim var," diye ekledi. Kral endişeyle "Allah şifa versin," dedi. "Acı çekmek ve yatakta yatmak için daha çok gençsiniz." Sonra başucundaki masanın üzerinde duvara asılmış sulu boya bir gül resmi gözüne ilişti. "Ne güzel bir gül bu," dedi. "Siz bunu aslında da güzel yapmışsınız." Annem pek sevindi. Bu hal hatır konuşmalar bitince ilerleyip kralın elini öptüm, başıma koydum. Yanağımı okşadı ve beni hafiften azarladı. "Küçük hanım," dedi. "Bir daha erkek hizmetkarlarının önünde öyle kısa kollu kıyafetle dolaşmayın." Önce ne dediğini anlayamadım. Sonra kral açıkladı. Beklenildiği saatten biraz erken gelmişti. Ev halkını rahatsız etmemek için sessizce kubbenin önündeki balkona geçip oturmuştu. Oradan da beni yemek masasının üzerindeki çiçekleri düzenlerken görmüştü. Bu davet için bir sürü erkek hizmetkar tutulmuştu. Adamlar bahçede koşuşup duruyorlardı. Her zaman olduğu gibi yabancı erkeklerin yanında başımı bir eşarpla örtmüştüm ama kollarımı kapatmayı unutmuştum. Kralın eleştirisini nezaketle kabul ettim. Çünkü bu bir dindar Müslüman tutumuydu. Ama içimden böyle şeylere gerek olmayan Türkiye'de yaşadığım için Tanrı'ya şükrettim. Derken kral aniden bir sihirbaz gibi entarisinden altın bir saat çıkardı. Kadranın üzerindeki rakamlar yakuttandı. Bileğime taktı. Sonra yine aynı maharetle entarisinden pırlanta taşlı altın bir broş çıkarıp annemin yatak ceketine iliştirdi. O sırada Emir Zeyd ağabeyini bahçeye götürmek için odaya gelmişti. Bütün misafirler, Naip, Nuri Paşa ve öteki devlet erkanı bahçede kralı bekliyorlardı. Bu annemin de benim de kralı ilk ve son görüşümüz oldu. Çünkü 1951 yılında Kudüs'te Al-Aksa Camii'nde hunharca öldürüldü. Haziran başlarında sıcaklar başlayınca Bağdat'ın sıcağı da gerçekten korkunçtur. Annem İstanbul'a dönmek için çok güzel bir sebep buldu. Kaldığımız Beyaz Saray'da klima tesisatı ve diğer evlerde olduğu gibi çok sıcak havalarda yatabilmek için teras dam bile yoktu. Zaten 3 ay kalmıştık. Ziyaret için yeterliydi. Bana gelince her ne kadar Bağdat'tan ve emirimden ayrılmayı istemiyorsam da boğazın serin rüzgarları cazip geliyordu. Büyükdere'ye döner dönmez annem ahırdan bozma atölyesine kavuşmaktan çok mutlu oldu. Hemen resim yapmaya ve sanatçı arkadaşlarını davet etmeye başladı. Ben ise henüz okumuş olduğum rüzgarlı tepelerin etkisi altındaydım. Sert boğaz rüzgarlarının uğulduyarak estiği kalın duvarlı büyük bahçede "Heathcliff, Heathcliff nerelerdesin?" diyerek dolaşıyordum. Aslında hep Emir'i düşünüyordum. Ama deniz ve dans partileri gibi yaz etkinlikleri başlar başlamaz Abdülillah'ın hayalimdeki yüzü de yavaş yavaş silindi. Emir Zeyd haklıydı. Benim prense olan sevgim yalnızca gençliğin saman alevi aşklarından biriydi. O kış şehirdeki apartmana dönünce annem evin az ötesinde, Kiraz Sokağı'ndaki küçük stüdyosunda şevkle çalışmaya devam etti. Yine haftada bir sanatçı konuklarını kabul ediyordu. Ben de arkadaşlarımdan bir sınıf geride olmamak için Amerikan Koleji'ne dönmedim. Aslında aptalca bir karardı bu. Annem o yaz vakit geçirmek için yaptığım bir iki resmi görmüş ve büyük bir yeteneğim olduğunu söylemişti. O nedenle beni Güzel Sanatlar Akademisi'nde meslektaşı ve yakın arkadaşı Bedri Rahmi'nin atölyesine resim çalışmam için göndermeye karar verdi. Doğrusu ressam olmak istemiyordum ama yapacak daha başka bir şey düşünemediğim için razı oldum. Kendi kendime Olaylar döner dolaşır, belki kaderimi değiştirir diye umut ediyordum. Nitekim çok dolambaçlı bir şekilde olsa da kaderimi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt değiştirdi. 1945'in baharında Amerikan Başkanı, Irak Kral Naibini resmi bir ziyaret için Birleşik Devletlere davet etti. Buna çok sevinen Abdülillah, yokluğunda naipliği Emir Zeyd'e önerdi. O da kabul etti. Ağabeyleri Bağdat'ta olamayacağı için Prenses Celile ile Prenses Bedia'da Kars Rihab'da kalmam için beni Bağdat'a davet ettiler. O sırada annem harıl harıl tek kişilik sergisini açmaya hazırlanıyordu. Bağdat'a gitmesi söz konusu olamazdı. Ama benim Güzel Sanatlar Akademisi'ne gitmeyip Bağdat'ta naibin ailesiyle kalmama razı oldu. Bu davet yine annemle benim hayal gücümüzü kamçıladı ve kral ailesinin beni hala müstakbel bir gelin olarak düşündüklerine inandırdı. Ana kraliçe Aliye, o sıralarda 9 yaşında olan Radı'da küçük kuzeni Kral Faysal'la kalması için Kasr-el Zuhra davet etti. Annem çok sevinmişti. Ailesinden 3 kişi Bağdat'a gitmesiyle aile sorumluluklarından kurtulup kendini iyice resim yapmaya verecekti. Özgürlüğünün her anının tadına varacak, sanatçı arkadaşlarını ağırlayacak, sergisine hazırlanacaktı. Bağdat'a geldiğimde bütün kral ailesi beni sevinçle karşıladılar. Her iki prenses de uzun zamandır görmedikleri kız kardeşlerine kavuşmuş gibi beni bağırlarına bastılar. Tabii Emir Abdülillah'ı tekrar görmekten büyük mutluluk duydum ama o, Birleşik Devletlere gideceği için o kadar heyecanlıydı ki yapacağı yolculuktan başka laf etmiyordu. Ama bütün hazırlıklar bitmek üzereyken 12 Nisan 1945 günü Başkan Roosevelt öldü ve yolculuk bir ay ertelendi. Bu erteleme naiple bir ay aynı evde kalmamız demekti. Oysa plan böyle yapılmamıştı. Hele aşırı dindar bir Müslüman topluluğunda olacak iş değildi. Kabul günlerindeki dedikodu çarkları hızla dönüyordu. Aynı çatı altında olduğumuz için onu devamlı görüyordum. Bu yakınlık bir yıl önceki saman alevinin tekrar parlamasına neden oldu. Artık her hareketi, eve girişi çıkışı yaşamımın odak noktası olmuştu. Anı defterim onun hakkında burada tekrarlayamayacağım kadar iç kıyacak duygusal notlarla doludur. Mayıs'ın sonlarına doğru Bağdat askeri havaalanına az görülmüş gümüş renkli bir kuş indi. Bu, Emir Abdülillah ile mahiyetindeki grubu Washington'a götürecek olan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Ski Master tipi bir uçaktı. San Francisco'daki Birleşmiş Milletler toplantısından dönen Rus Dışişleri Bakanı Molotov'u Moskova'ya bıraktıktan sonra Amerika'ya dönerken naibi götürmek için Bağdat'a gelmişti. Emir Abdülillah kız kardeşleriyle bana bu olağanüstü uçağı görmemizi önerdi. Gerçekten içine girdiğimiz zaman karşılaştığımız lüks ve zarafet bizi çok etkiledi. Ortadaki büyük kabinden ayrı yerde 2 yatak, kabinde ise istenildiğinde iyice geriye kaykılan 16 adet koltuk vardı. Hemen bir tanesine kurulup gözlerimi kapadım ve kendimi Birleşik Devletlere uçuyormuş farz ettim. Amerikan Koleji'nde okuduğum için orası hakkında her şey beni ilgilendiriyor, bana cazip geliyordu. Naibin gidişinden bir hafta sonraydı. Geldiğimizden beri kraliyet ofislerinin binası olan Bilat'ta kalan Emir Zeyd, bir akşam yemeğine Kasrihab'a geldi. Yemekten önce bahçede Emir Zeyd viskisini, biz kızlar da taze yapılmış buz gibi limonatalarımızı içerken, laf olsun diye ne kadar Amerika'yı görmek istediğimizi söyledim. Emir Zeyd'in beni ciddiye aldığını görünce çok şaşırdım. "Sahi Birleşik Devletlere gitmek ister misin?" diye sordu. "Ah tabii," diye yanıtladım. Dünyada her şeyden çok orada tahsilime devam etmeyi ve üniversiteye gitmeyi isterdim. Amerikan Koleji'ne gittiğimden beri mezuniyetimden sonra hep beni Amerika'da bir üniversiteye göndereceğinizi umut etmiştim. Emir Zeyd, koleji bitirmeden benim Bağdat'a götürülmemin haksız yere okumamı baltaladığını biliyordu. Güzel Sanatlar Akademisi'ne gitmem de annem tarafından ortaya atılan geçici bir öneriydi. Askıda sallandığımı görünce yaşamıma yeni bir yön çizmeye karar verdi. Ama şimdi eminim ki her şeyden önce beni Emir Abdülillah'tan uzaklaştırmak istiyordu. Ertesi sabah Amerikan elçiliği ile görüştü ve Bernard Kolej'e kabul edilmemi sağladı. Yalnızca bir tek sorun vardı. Pasifik'te savaş devam ettiği için ne Bağdat'tan ne de İstanbul'dan Amerika'ya gidiş olanağı vardı. Yolculuğa ne zaman çıkabilecektim? Annemin bu plandan henüz haberi yoktu. Sağı solu hiç belli olmadığı için onunla kendim konuşup izin almak istiyordum. Olmaz derse ne yapacaktım? 17. Bölüm Çıkış. Emir Zeyd'le Rad'ı Bağdat'ta bırakıp İstanbul'a döndüğümde annemi çok keyifli buldum. Sergisi İstanbul'da hem sanatsal hem de sosyal bir olay olmuş, büyük başarı kazanmış ve övgüler almıştı. Sevinçten uçuyordu. Uzun yıllar sonra onunla yapılan bir röportajda bu ilk kişisel sergi hakkında şöyle konuştu. Küçük atölyem her boyutta yaptığım resimlerle dolup taşıyordu. Değil kımıldamak, soluk alacak yer yoktu. Kendimi sıkışmış ve sınırlanmış hissediyordum. Resimlerin bazısı bitmiş, bazısı bitmemişti. Öyle bir hale gelmiştim ki hiçbir şey yapamıyordum. Nereye varacaktım? Bir ara resimlerimin iyi olduklarından bile kuşku duymaya başladım. Belki de bütün yaptıklarım beş para etmezdi. Nasıl bilebilirdim? Derken bir gün sanat eleştirmeni Fikret Adil atölyeme geldi. Resimlerimin çokluğunu görünce kişisel bir sergi açmamı önerdi. Sanatçı çalışmalarını halka göstermelidir. Halktan tepki, eleştiri, beğeni almalıdır. Ancak açacağınız sergi size sanatınızı tanıtabilir, dedi. Ben de, peki ama ne yapayım? İstanbul'da galeri yok ki, diye söylendim. Şimdi çok sayıda var. O zaman Fikret Adil Güzel Sanatlar Akademisi'ni önerdi. Orada zaten D grubu ile karma sergilere katılmıştım. Birden aklıma şahane bir fikir geldi. Niye evimde sergilemeyeyim, diye sordum. Fikret Adil karşı çıktı. Deli misiniz? Niye olmasın, diye direttim. Her şeyden önce evinizin semti buna müsait değil. Üstelik tramvay yolunun son durağında. Giriş katı bile değil, kim gelir ki? Verdiğim yanıta kendim bile şaşırdım. Eğer yapıtlarım iyiyse herkes gelir ve ben resme devam ederim. İyi değilse en azından durumumu anlar, bu işe bir son veririm, deyince Fikret Adil verecek cevap bulamadı. Elimde 170 tane tamamlanmış sergiye hazır parça vardı. Rally apartmanının 4 büyük salonunu tamamen boşalttım. Yalnızca avizeler kaldı. Bütün eşyaları depoya yolladım ve sanki ömrümce hep bunu yapmışım gibi sergiyi en ufak ayrıntısına kadar ben hazırladım. İnsanlara Fahri Nisa Zeyd amatördür dedirtmemek için resimlerime fiyat koydum ve hepsini satışa çıkardım. Bu hareketim duvarlarda asılı çıplak resimlerim kadar sosyete arkadaşlarımı da şoke etti ama ben hiç aldırmadım. Açılış günü öğleden sonra 4'te giyinmiş olarak yatak odamdaydım. Gözlerim aynaya ilişti. Korkudan betim benzim atmıştı. Aynadaki aksime dedim ki, halka açılıyorsun. Seni paralayabilirler, hazırlıklı ol. Sonra aklıma Molière'den bir söz geldi. Bunu sen istedin, George Dandin, al işte. Yatak odamın güven veren havasını terk edip dışarı çıktım ve bir de baktım ki salonlar resimlerimi görmeye gelenlerle dolu. Rahat bir nefes aldım. Hayatımın en heyecanlı günüydü. Fikret Adil yanılmıştı çünkü. İnsanlar akın akın geldiler. Buna öğretmenleriyle gelen okul çocuklarını da katmalıyım. En çok da o çocuklara resimlerim hakkında bilgi verirken mutlu oldum. Sergi kapandıktan sonra bizler Bağdat'ta olduğumuz için annem Büyükdere'deki evi açmaya gerek görmemiş. Onun yerine Tarabya'daki Ahşap Tokatlayan Oteli'ne yerleşmiş. Bütün yaz için bir de kayık kiralayıp her gün çok sevdiği boğaz sularında yüzmüş. Aklına estiğinde de o yaz yine Tarabya'da ev tutmuş olan Suat dayımla Mizu yengemi ziyarete gidiyormuş. Tabii İstanbul'a dönünce ben de doğru Tokatlayan'a gittim. Annem sergisi hakkında bütün ayrıntıları anlattıktan ve sergiden önce, sergi sırasında, sergi bitince çektirttiği bir sürü fotoğrafı gösterdikten sonra bütün dikkatini bana çevirdi. Şimdi Bağdat'ı anlat, dedi. Emir'le aranda neler geçti? Son gelişmeler nedir? Hiçbir şey olmadı, diye yanıtladım. Sanırım Emir benimle kadın olarak ilgilenmiyor. Beni yalnızca bir kuzin olarak seviyor, işte o kadar. Düş kırıklığına uğramıştı. Ama ona evlenmekten daha çok istediğim şeyin Amerika'da bir üniversiteye gitmek olduğunu söyledim. Emir Zeyd'in bana yardım sözü verdiğini ve eğer kelimesinin üstüne iyice basarak o da uygun görürse Amerika'ya gitmekten çok mutlu olacağımı ekledim. Annem hemen kraliyet, evlilik hikayelerini falan unuttu ve yeni planıma son derece olumlu yanaştı. Annemin en iyi yanlarından biri bir konunun üzerinde uzun uzun durmamasıydı. Hele o konu hoşuna giden bir şey değilse hemen aklından çıkarıp kafasını başka yönde çalıştırırdı. Şimdi artık beni Binbir Gece masallarındaki prenses olarak düşlemeyi bırakmış, 20. yüzyılın başarılı iş kadını olarak görmeye başlamıştı. Heyecanla, "Derslerine iyi çalış, kişilik kazan," dedi. "Meslek çok önemli. Kadın kısmı kocasıyla mutlu olamadığı vakit ona tekmeyi vurup kendi hayatını kazanabilmelidir." Emir motosikletli Türk koruma görevlileri refakatinde evimize gelince çevrede herkes şaşırdı. Çünkü bu, oturduğumuz semtte pek görülen bir olay değildi. Gelen geçen bu önemli kişinin kim olduğunu merak edip apartmanın önünde biriktiler. Kim olduğunu öğrenince de haber bir anda İstanbul'a yayıldı. Emir'in annemi ve beni ziyarete gelmesi çeşitli yorumlara yol açmıştı. Artık onun şerefine verilen her davette ve baloda daha önce hiç görmediğim bir itibar görüyordum. Emir Abdülillah bizi görmekten ne derece mutlu olduysa, biz de onu görmekten o derece mutlu olduk. Sevinçle birbirimize sarıldık, öpüştük. Anneme ve bana güzel birer hediye verdikten sonra bize kısaca Amerika'yı anlattı. Ülkenin büyüklüğüne, güzelliğine ve sonsuz olanaklarına hayran olmuş, etkilenmişti. Kahvesini içtikten sonra oturduğu koltuğun arkasına rahatça yaslandı, yüzü gülüyor, gözleri parlıyordu. "Size çok güzel bir haberim var," dedi. "Zeyd amca Irak'ın ilk büyükelçisi olarak Londra'ya atandı." Annem yerinden fırladığı gibi Abdülillah'ı kucakladı. "Ne güzel, ne güzel bir haber bu," diyerek sevincini gösterdi. Gerçi bu haber bana olduğu kadar ona bir sürpriz değildi. İstanbul'da sergisinin kazandığı büyük başarıdan sonra kendine uluslararası bir ad yapmanın zamanı geldiğini anlamış ve Bağdat'a yazıp Emir Zeyd'e savaş sona erdiğine göre Avrupa'ya dönüp yaşamalarını önermişti. Artık İstanbul'daki sınırlı sanat arenası, ressamların arasındaki kıskançlıklar, birbirini çekememeler onu bezdirmişti. İstanbul'dan ayrılmak istiyordu ama Londra'da sefiri olmayı hiç düşünmemişti. Bu ona ummadığı bir sevinç kaynağı olmuştu. Biliyordu ki İngiltere Büyükelçiliği Irak için çok önemliydi. Irak'ın İngiltere ile siyasal ve ekonomik bağları öteki ülkelerden çok daha fazlaydı. Bu, Irak Krallığı'nın dünya haritasında açtığı ilk büyükelçilikti. Emir Zeyd de ilk büyükelçi olacaktı. O zamana kadar Irak'ın yalnız elçileri vardı. Annem kendine olduğu kadar Emir Zeyd için de çok sevindi. Ertesi gün belediye başkanı Lütfi Kırdar'ın verdiği öğle yemeğinde Emir Abdülillah'ın yanına oturtuldum. Yeni atılımım için ne düşündüğünü merak ettiğimden Amerika'da üniversiteye gideceğimden söz ettim. Yüzünde gerçekten şaşkın ve endişeli bir ifade belirdi. "Anneniz babanız Londra'ya giderken siz niçin Amerika'ya gidiyorsunuz ki?" diye sordu. "İngiltere'de en az Amerika'daki kadar iyi bir öğrenim görebilirsiniz. Belki de daha iyi." Naib'in bu tepkisi içime kuşku düşürdü. Ya annem de böyle düşünüp beni yanında Londra'ya götürmek isterse? Allah'tan kendi yapacağı işlerin o kadar telaşına düşmüştü ki, çünkü işe iki yönden bakıyordu, kendini yalnızca sefiri olarak görmüyor, önemli Avrupa başkentlerinde sergiler açarak uluslararası ad yapacak bir ressam olarak düşünüyordu. Beni yanında götürmeyi aklına bile getirmedi. Her ne kadar Amerikan konsolosu İstanbul'dan Amerika'ya gidecek ilk 10 kişilik listenin başında olduğumu tekrar tekrar söylediyse de, sıram gelip de Birleşik Devletlere hareket ettiğim vakit Bernard'ın ilk sömestrini kaçırmıştım. Gidişim nihayet şöyle oldu. 1946'nın Şubat sonlarına doğru konsolosluktan beni aradılar ve dediler ki Romanya'nın Varna limanından bir gemi kalkarak İstanbul'a gelecek ve 3 gün içinde New York'a hareket edecek. "Bu kadar kısa zamanda hazır olabilir misiniz?" Sevinerek "Tabii olurum," dedim. "Aylar önce toplandım, hazır bekliyorum." Telefonu kapar kapamaz tanıdığım herkese iyi haberi verdim. Sonra bütün kış onu rahatsız eden bademciklerini aldırmak için hastanede yatan annemi aradım. Ona veda etmek için hastaneye gittiğimde yatağından kalktı ve beni kapıya kadar geçirdi. Odadan çıkarken bana sıkı sıkı sarıldı ve "Git evlatcığım," dedi. "Kanatlarını aç, kendi kendine yükseklere uç. Yanımda daima kanatlarımın altında küçük bir yavru olarak kalacaktın." Beni götürecek gemi limanda demirlemişti. Bütün Şakirpaşa ailesi bir motor kiralayarak beni geçirmeye geldi. Küçük gemiyi iyice inceledikten, getirdikleri hediyeleri verdikten ve öpüşüp sarıldıktan sonra motora döndüler. Artık gözden epey uzaklaşmışlardı. Salladıkları mendilleri göremez olmuştum. Derken Nejat paltosunu çıkardığı gibi sallamaya başladı. Rıhtıma yanaşırlarken Nejat'ın paltosu da İstanbul'un minareli ve kubbeli şahane silüetinin önünde küçük siyah bir nokta gibi kaldı. İstanbul'u 8 uzun yıl bir daha göremeyecektim. New York'a deniz yolculuğu tam 32 gün sürdü. Yolda bir sürü fırtınaya yakalandık. Gemide denge ayar sistemi de olmadığından her seferinde açık denizde ceviz kabuğu gibi çalkandık durduk. Sonunda 27 Mart sabahı New York limanına verdik. Manhattan'ın gökdelenleri alçaklarda uçuşan pembe bulutların arasında pamuk helvasına sarılmış bir masal şehrini andırıyordu. Hareketimden az bir süre sonra annemle Emir Zeyd, hiç tahmin etmedikleri kadar uzun yıllar yaşayacakları Londra'ya gittiler. Nejat ailesinin iznini almadan İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ni terk edip Sen Nehri'nin sol kıyısında ressamların yaşadığı bohem hayatı yaşamak için Paris'e gitmişti. Ondan sonra annem, Nejat ve ben hep ayrı ülkelerde tamamen farklı hayatlar yaşadık. Ama annemle ben 45 yıl boyunca sürekli mektuplaşarak ve her fırsatta dünyanın neresinde olursak olalım birbirimizi ziyaret ederek aramızdaki sıkı bağı daima koruduk. 18. Bölüm Londra'da Buluşmalar. Bir yıl Bernard'da uluslararası ilişkiler okuduktan ve New York şehrinin sağladığı olanakların çoğundan, özellikle tiyatro, yararlandıktan sonra yaz tatilimi geçirmek üzere Londra'ya gittim. Annemle Emir Zeyd, Albert Hall'e yakın, Queen's Gate 22 numaradaki elçilik binasında oturuyorlardı. Bütün tatilimi onlarla geçireceğim için çok sevindiler. Annem beni gezdirmek konusunda hemen planlar yapmaya başladı. Kraliçenin garden partisine, Wimbledon tenis maçlarına, Ascot'taki at yarışlarına ve Stratford'a Shakespeare oyunlarını seyretmeye götürecekti.